İyi günler sayın izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la Hoş Sohbetler programımıza başlıyoruz.
Çok.
Şimdi anlarız. Evet. Görelim kendimizi. Oo, hakikaten bu.
Papyon, mendil, renkler, ceket.
Evet, olay büyük olay.
Nefis bir renk uyumu.
Ya kardeşim bak sabahtan beri konuşuyorsunuz, kimse dinlememiş sizi. Çok az. Şu fakir bak daha adımını atar atmaz. Yıldırım hızıyla izleme arttı.
Maşallah.
Bozulma Fikret Bey. Evet dinliyorum.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Suudi Arabistan makamlarının ilişkileri iyileştirme yönünde adım atması halinde İran'ın da buna karşılık vereceğini söyledi. Ve ülkesiyle Suudi Arabistan arasında Hac dönemi sonrasında diplomatlar düzeyinde ziyaretler yapılacağını duyurdu.
Hiç bekletmene gerek yok. İki tarafta nur gibi Müslüman. Mükemmel Müslüman iki tarafta. Bekletmek şeytanı sevindirir. Hem böyle can ciğer olsunlar yani. Devlet başkanları düzeyinde görüşsünler. Yavaş yavaş o da gerek yok. Bir anda şeytanı allak bullak edelim.
İnşallah.
İngiliz devletinin oyununu yerle bir edelim.
İnşallah.
Nur gibi Müslüman. İkisi de güçlü ülke. İkisi birleştin mi muazzam bir şey olur. Daha dün söyledim işte o.
Evet.
Beş ülke.
Evet.
Pakistan. Atom bombasına sahip. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır. Yani muazzam bir ekip. Bir kez Suudi Arabistan'la İran ve Türkiye sırf şu üçü süper güç zaten. Pakistan ve Mısır'ı da ekledin mi? Bitti yani. İslam alemi kurtuldu gitti. Beşiyle konu biter. Rusya ile de ittifak ettim mi? Dünyanın en büyük gücü. Kimse sırtlarını yere getiremez. Hindistan'ı da kendi aralarına alamadılar. Hindistan Hindu da olsa, Hindular da iyi niyetli insanlar, temiz insanlar. Onlardan bir zarar gelmez. Sevgi insan onlarda. Evet dinliyorum.
Sizin uzun süredir tarıma önem verilmesi çağrılarınızın ardından yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımı güçlendirecek yeni sisteme geçileceğini ifade etti. Ve bundan sonra suyun ve toprağın kıymetini bileceğiz dedi.
Bir daha.
Sizin uzun süredir tarıma önem verilmesi çağrılarınız vardı. Bu çağrılarınızın ardından yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımı güçlendirecek yeni sisteme geçileceğini ifade etti.
Ya tarımda patlama yapalım kardeşim. Türkiye tarım ülkesi olsun. Tarım, ziraat, hayvancılık yani. Hayvancılık da öyle. Milyonlarca hayvan üretelim. Derisi, kemiği, her şey sanayi ya. Eti, her şey yani. O mübarek hayvanların gübresi bile çok kıymetli. Her şey kıymetli yani. Tabii, tertemiz varlıklar. Beklemeye hiç gerek yok. Yakup hocam bize bir kola getirsin. Önce bir kola içelim. Rütük. Değil mi? Güzel. Kafayı bulalım demedim. Ne dedim? İyi olur yani. Faydalı olur. Müdür nasılsın? Müthiş müdür havası var sende. Evet dinliyorum.
PKK'lı teröristlerin 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Asubay Ferhat Gedi'yi şehit etti. Trabzon'un Maçka ilçesi jandarma komutanı Teğmen Zabit Zengin'in FETÖ-PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınması bazı iddiaları da beraberinde getirdi. FETÖ'cü asker ve polislerin terör örgütünün bölgeye sızıp barınmasına ve silahlı saldırılarına kasten göz yumduğu iddia edildi adam.
Olabilir yani çok rahat olabilir. Yani daha önce yaptılar çünkü ama oradaki olayı bilmiyorum ben. Eğer böyle bir yeni mi oldu bu? O zaman vardır bir şey. Evet. Ve rahatça öyle gönderiyor. Çünkü adamlar ne iş var orada ya? Evet. PKK'nın ne iş var orada? Orada kabadayı kaynıyor yani. Kabadayların içerisine PKK'nın gelmesi olacak iş değil. Evet, evet dinliyorum.
Diğer bir iddia da var Adnan Bey bu konuda. 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Asubay Ferhat Gedi'yi şehit eden PKK'ların yakalanmasına yönelik operasyonun bu Teğmen tarafından geciktirildiği, Teğmen izin vermediği için Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı bölgeye saldırıdan bir hafta sonra gidebildi.
O zaman çok net. Bu tip şüphelenmelerde derhal halk, asker üstlerine bildirsin isimsiz olarak. Ya böyle bir durum var. Çünkü FETÖ'cülerin hepsi tespit edilemedi. Bu alçakların nerede çıkacağı belli olmuyor. Bunlar Türk milletinden, Müslümanlardan nefret ediyor. Bunlar kahpe. Bunların dini imanı yok. Çok hepsi homoseksüel yani. Büyük bölümü yani %90'ı homoseksüel bunlar. İngiliz derin devletinin uşak olmuş alçaklar. Yani nerede yakalarsalar hemen haber vermeleri lazım. Hükümet de gerekeni yapıyor. Hükümete destekçi olmak lazım. Yani bu olayı sakin değerlendirmek doğru olmaz. Lakayt değerlendirmek de doğru olmaz. Daha hala hükümete mesela CHP bütün gücüyle destek olması lazım. Tabii. Bütün gücüyle. Yani bela büyük. Belayı savuşturalım sonra ne yapıyorsa yapsınlar. Ama şu an olmaz. Yani klasik siyaset olmaz. Evet dinliyorum.
Selam hocam, ben Zekeriya. Melekler Hazreti Adem'e neden secde etmişlerdir?
Yakışıyor o secdenin amacı saygı göstermek. Yani secde çok eski tarihlerden beri saygı ifadesi olarak kullanılır. Yani ibadet kastıyla secde etmiyorlar. Yani hani haşa insanı Allah olarak görerek anlamında değil bu. Gururlarını yok ettiklerini göstertiyorlar, tevazularını göstertiyorlar ve saygı, sevgi gösteriyor. Çünkü Kur'an'da Hazreti Yusuf'a da kardeşleri geldikleri vakit onun huzuruna geliyorlar ve secdeye kapanıyorlar. Hazreti Yusuf'a yönelik olarak secdeye kapanıyorlar. Bu ne? Saygı. Padişahlara da eskiden sultanlar hep secde ederlerdi. Gelen kişiler. Hatta kulun tabir edilir, kulun. Yani Allah anlamında değil, yani ona ibadet eden, hizmet eden anlamında, ona tabi olan anlamında kullanılırdı ve secde ederlerdi. Yani bu binlerce yıllık bir gelenektir, bir saygı şeklidir. Çünkü o zaman kıyam da var mesela namazda. Evet. Sen ayakta kıyamda duruyorsun birisinin önünde, mesela müdür oluyor yahut değil mi mahkem oluyor, ellerini önüne bağlıyor, bekliyor. Veyahut direkt hazır oldu da ayakta bekliyor. Ne yapıyor? Kıyamda ibadet mi ediyor? Yok. Saygı. Saygı gereği. Veyahut mesela büyüklerimiz oluyor, bayramda eğilip rüküye varıp ellerini öpüyoruz. Rüküde. Değil mi? Eğiliyoruz. Eğilip rüküde. Ellerini öpüyoruz. O zaman ne oluyor? Saygı. Dolayısıyla orada meleklerin yaptığı da saygıdır. Saygılarını, sevgilerini göstertiyorlar. O secdenin amacı saygı ve sevgi. Bunu bu şekilde anlamak, bilmek gerekiyor. Kur'an'ın anlatmak istediği de bu. Allah'ın anlatmak istediği bu. Evet, dinliyorum.
Hızlı gibi maddenin dışında olan başka insanlar var mı?
Melekler işte var. Yani işte Cebrail mesela. Kuş biçiminde giriyor Cebrail, güvercin. Beyaz güvercin şeklinde. Hatta Mehdi'nin yanına beyaz güvercin şeklinde geleceği hadisler de var. Beyaz güvercin şeklinde gelir omzuna konar diyor Cebrail. Peygamberimizin karşısına çıkmadan önce gerçek haliyle önce zuhur etti. Peygamberimiz baygınlık geçirdi. Bütün ufku kaplamış kanatları. O kadar büyük. Yani ne kadar diyelim? 100 kilometre falan. 100 kilometre falan kanat açıklığı. O kadar şey açık. Bütün ufka hakim. Önce peygamberimiz yani gözlerine inanamıyor ama sonra yavaş yavaş gelmeye başlıyor. O heybetine tabii geliyor. tam normal kendi hacmine geliyor ama yine kanatlı.
Evet.
Ayet diyor ya, iyice yaklaştı, evet. Yaklaştı diyor. Sonra da tam bağlantıya geçip peygamberimize sarılıyor.
Evet.
Ve oku diyor işte, ilk oku. Ben okuma bilmem diyor. O telaş içinde tabii. Bir kere daha sıkıyor. Yani o sıkmanın amacı gerçek olduğunu hissettirmek. Yani çünkü öbür türlü hayal mi görüyorum acaba diyebilir. O sıktın mı? Sıkmanın bir açıklaması yok. Yani fiziki durumu, yani bayağı da kuvvetli sıkıyor öyle. Hani usulen bir sıkma değil ama çok kuvvetli sıkıp bırakıyor. O zaman anlaşılıyor ki Cebrail. Hanımını da anlatıyor peygamberimiz. Biliyorsun çok tedirgin oldu peygamberimiz. Yani korkuya benzer bir his çok güçlü oluştu. Ve koşarak eve gitti biliyorsunuz. Beni örtün, beni örtün hanımına. Üstünü örtürdü. Yani çok şiddetli bir olay oldu o. Sonra peygamberimiz Hazreti Hatice'ye durumu anlattı. Annemiz de müjdeledi onu. Cibril'i emin dedi, müjdeler olsun sana. Sen peygambersin dedi. Peygamberimizin tam kanaati gelmemişti ilk önce. Hanımı da tasdik edince kanaati tam geldi. Bazen Hazreti Dıhya kılığında geliyor, aynı. Hızır'da olduğu gibi ama Hızır çok ilgilidir insanlarla, yani sürekli bağlantı halindedir. Tarih boyunca o çok uzun yıllar daha hala kıyamete kadar da görevli. Kıyamete kadar da görevli. En son işte kıyamet de çok yakın vakitte o da vefat ediyor. Yani artık bitiyor işi çünkü yapacağı bir şey yok. Ama son vakte kadar görebilir. Mehdi devrinde, İsa Mesih zamanında devlet kurma, devlet yıkma. Bunlar da görev olur. Yani hiçbir devlet durduk yere yıkılmaz. İlla ki karar alınır, ondan sonra yıkılır. Evet, dinliyorum.
Yayınlanan yeni kararname ile MİT Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı ve sizin söylediğiniz gibi MİT'e TSK'da çalışma yapma imkanı tanındı.
Ha. Şimdi doğru oldu bak. Maşallah. Ne dediysek o. Ne dediysek o. Konuştuğumuz her şey kanun oluyor elhamdülillah. Bir daha.
Yayınlanan yeni kararname ile MİT Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Ve sizin söylediğiniz gibi MİT'e TSK'da çalışma yapma imkanı tanındı.
İşte bu kadar. İşte bu kadar. MİT'in girmediği hiçbir yer olmaz kardeş. Böyle şey olur mu ya? Orduda çalışma yapma. Peki nerede yapacak? Tabii ki girecek orduya. Ne demek ya? Onlar bizim evladımız değil mi? İnsanımız değil mi? Ne demek girmiyor? Polisin içinde de görev yapacak MİT. Efendim, askerin içinde de görev yapacak. Adli tıpta da yapacak. Adli tıp. Efendim, devletin her kurumu, yani TÜBİTAK'tan tut, en bilinmeyen yerlere kadar her yerde MİT'in elemanı olacak. Ne demek ya? Buraya giremezse. Ne kadar tehlikeli bir şey. Yani orgeneral seviyesinde bile MİT elemanı olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Olur yani. Evet, dinliyorum.
Olmayan insanın ruh hali nasıldır?
Allah vermesin ya. Çok korkunç. Tahir edemiyorum. Yani Müslüman onu tahir edip çıkaramaz. Ya yani bir dinsizi, münafığı Müslümanın kavrama imkanı yoktur. Yani ruh halini sonsuza kadar bilemeyecek mümin. Bir kafirin, küfür içinde olan bir insanın, münafığın ruh halini bir Müslümanın bilmesi sonsuza kadar imkansızdır. Çünkü münafık olması lazım ki bilsin. Küfür içinde olması lazım ki küfrü bilsin. Bilemez. Yani onun hiç bilmediği bir boyuttur. Hiç bilmediği bir hayat şeklidir. Ölüdür bunlar bir kere. Mümin diridir, haydır. Onlar meyit, meyit hükmünde, ölüdürler. Şimdi ölüyü nasıl Müslüman düşünsün, tahayyül etsin? Bilemez. Munafı biz sadece dış alametlerle, gördüklerimiz kadarını anlatıyoruz, o kadar. Hem soğutucumuz çalışsın, hem kapımız açılsın. Siz oksijensiz yaşamaya alışmışsınız maşallah. Hoca 5 saat geçse oksijensiz ortamda yaşar yani. Kapıyı öyle sökemez. Evet, şimdi oldu. Yani badici olduğu için biraz daha zorlasa kasasını çıkaracak Allah'ın izniyle. Maşallah. Moşiyahı Mehdi'yi Museviler cennet güvercini olarak açıklıyor. Cennet güvercini. Beyaz bir güvercine benzer, uysal bir güvercin olarak görürler. Yani kitaplarda öyle geçer, öyle konuşurlar. Onun için Musevi din kitaplarının süslemelerinde, saray süslemelerinde beyaz güvercin, kumru çok kullanılır. Yani Moşiyahı Mehdi'yi ifade eder o. Süs olarak her yerde görebilirsiniz. Yani bütün sinagoglarda vardır güvercin motifi. Beyaz güvercin. Moşiyahı anlatır. Evet, dinliyorum.
6 Haziran'da başlayan Rak operasyonunda 1784 hava saldırısı gerçekleştirildi. Bugüne dek 203 çocuk, 1000'e yakın sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre toplam 200 bin kişi evinden olurken bunlar terör örgütü PKK-PYD işgalindeki alanlarda kurulan kötü şartlarda toplama kamplarına yerleştirildi Adnan Bey. Çöl bölgelerinde bulunan 12 bin kişilik bu kamplarda 70 bin sivil hijyenden ve gıdadan uzak yaşıyorlar.
İşte İmam Mehdi'nin zuhuru için Allah zemini hazırlıyor. Ama insanların yüreği katılaştığı için merhamet etmiyorlar, şefkat etmiyorlar. Allah gittikçe dozunu artırıyor. En sonunda dayanılmaz bir dereceye gelecek. İşte o zaman Mehdi zahir olacak. Şu an bu insanların büyük bir bölümünde yüreğinde bir merhamet, şefkat, koruma hissi meydana getirmiyor. Adamlar kendi aleminde, birçok insan. Kendi işinde gücünde, yani muhatap dahi olmuyor. O tip haberler duymak da istemiyor. Televizyonda olduğunda basıyor, düğmeye kapatıyor. İlgilenmek istemiyorlar. Ama oraya gidip sorsan da, söylese mesela Mehdi, ne Mehdi ne nesi falan derler Irak'ta. Ya Suriye'de de yani birçok kişi ne Mehdi'si falan der. Suriye kurtulsun ister, Irak kurtulsun ister. Yani İttihat-ı İslam'ı savunmak akıllarına gelmiyor birçok insanın. Ama tabii bu Allah'ın bir yöntemi şimdi zorlaya zorlaya akıllarını açıyor. Şimdi bir süre sonra bak göreceksiniz, ya birleşelim böyle olacak gibi diyecekler. Evet. Ve başlarına İmam Mehdi'yi geçirip konuyu bitirecekler. Yani sevgisiz, merhametsiz, zıtlaşarak bir yere gidilmeyeceğini anladılar. İşte bak İran'la Suudi Arabistan şimdi bak dostluk için harekete geçtiler. Türkiye ile İran dostluk için harekete geçtiler. Daha önce zıtlaşıyorlardı. Ben ısrarla bu zıtlaşmanın yanlışlarını anlattım. Tayyip Hoca'ya da sürekli söyledim, yani İran'ı sev, İran'la dost olalım dedim. Yani seni İran'a zıt hale getirmeye çalışıyor, bu bir oyun, sakın bu oyuna gelmeyelim dedim. İran aleyhinde de ifadeleri oldu Tayyip Hoca'nın. Ama muazzam, yani Sünni gelenekçi kesimde muazzam baskı oldu. Ama Tayyip Hoca bu oyunu anladı, geri kendini aldı, şimdi meseleyi düzeltme yönünde. İran da oyunu anladı. Onlar da meseleyi düzeltme yönünde hareket ediyorlar. Bak diyorlar ki onlar İran Şiiliği, İslam alemini birbirine düşman etmek için uydurulmuş bir oyun. İran Sünni, yine İngiltere Sünniliği, yani İngiltere Şiiliği ve İngiltere Sünniliği, evet. İslam alemini birbirine katmak için uydurulmuş bir oyun.
Katılaşmış kalpleri yumuşatacak diye geçiyor
Tayyip Hocam. Tayyip Hocam mesela diyor ki İran bölgeyi kendine domine etmenin gayreti içinde diyordu. Mesela bu çok dostluğu ortadan kaldıracak bir ifade. Buna tahammül mümkün değildi diyor. Mesela yine Tayyip Hocam dedi ki IŞİD'i bölgeden atacak ama yerine kendisi olma peşinde dedi. Yine dedi ki mesela mezhep temelli ayrıştırmaları çatışmaya dönüştüren tavrıyla İran tehlikeli bir sürecin fitilini ateşlemeye çalışıyor. Şimdi bunu dedim mi dostluk şu bu falan kalmaz. Ya kardeşim İran nur gibi Müslüman, Türkiye nur gibi Müslüman aramızda ne fark var ya? Ne fark eder yani? Ha İran ha Türkiye. Ha Suudi Arabistan kardeşiz bir şey yok. Biz bir topluluğuz. O yüzden bu tip ifadeler son derece riskli. Tayyip Hoca da bunu anladı. Artık kullanmıyor bu tip boşluğu. Aman diyorlar, birleşelim, kardeş olalım. Şimdi bu daha da güçlenecek. Büyük oyunu anladı yani. İngiltere'nin derin devletinin bu oyunu hazırladığını fark ettiği için Tayyip Hoca artık atağa geçti. Şimdi Suudi Arabistan'dan da İran anladılar oyunu. Şimdi onlar da birleşme yolundalar. Birleştik mi bitti olay. Yani bütün felaket bitecek. Ya kardeşim, Vahabi diyorsun. Vahabi nedir? Beş vakit namazını unur gibi Müslüman ya. Bütün helallere, haramlara titiz. Günahı ne, eksiği ne? Şii'nin ne günahı var ya? O da la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Beş vakit namazlarını yazın nur gibi Müslüman. Sünni, o da la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Beş vakit namazında nur gibi insanlar ya. Ne oluyoruz yani? Paylaşılamayan ne? Evet.
Siz daha önce örnek vermiştiniz. Fethullah Gülen'in Şii düşmanlığı, dine mukaddesata aykırı bir şekilde Şii düşmanlığı yapıyor Fethullah Gülen.
Şii'ye karşı Fethullah Gülen'in ifadeleri akıl almaz, galiz. Cennete giden yol İran'dan geçse ben oradan geçmem diyor. Kabul etmiyorum. Yani cenneti de kabul etmem diyor. Allah'a da meydan okuyor haşa. Bak nefretin şiddetine bak ya. Lafa bak sen. Sen bir Şii'nin tırnağı etmesin, tırnağı. Nur gibi Müslüman onlar, tertemiz insanlar. Gayet de efendiler, cesurlar, delikanlılar. Senin gibi kahpeli kalleşlik yapmıyorlar. Türk milletine nefret dolu bir savaş açmıyorlar. Yani İngilizlerin devletiyle tanıştıktan sonra üstlerine bir züppelik çöktü. Bir çakallık, bir kendinden eminlik, bilmişlik, millete üst perdeden bakma. Ben o zaman dedim ki tabii 4 yıl, 5 yıl önce bak bu normal değil dedim. Bu enaniyet, kibir normal değil. Bir uğursuzluk var. Allah belanızı verir, aklınızı başınıza alın dedim. Mesela bak diyor ki İran'da uluslararası ve bölgesel konular uzmanı Seyyid Hadi Efgani, İngiliz Şiiliği konusu günümüzde en önemli ve en tehlikeli meselelerden biridir. Zira siyasi mesele çok rahat analiz edilebilir ancak Londra Şiiliği konusu oldukça hassastır diyor. Kin dolu çünkü, evet. Nefret dolu. İngiliz Sünniliği de öyle, süper tehlikelidir. Yani Türkiye'de İngiliz Sünnisi çok fazla adam var. Yani yazar, çizer, şu bu falan, İngiliz Sünnisi. Bunlar Şii nefretiyle yetişmiş, bilmiş, ukala, zübbe, homoseksüelliğe yatkın, darwinist, karanlık adamlar. Bir kısmı için söylüyorum tabii bunu. Ya sabahtan beri konuşuyorsunuz. Bak, izlemenin şu yüksekliğine bak yani. Siz bak ekip halinde konuşuyor. Diyorlar ki yok kitapları böyle yazıyormuş. Yazıyorsa niye dinlemiyorsunuz onları? Niye ben geldiğimde bu kadar say birdenbire yükseliyor? He? Ya. İran, tertemiz Müslümanlar, muhteşem insanlar. Sakın ha. Dürüst, yiğit, delikanlı, kabadayı, çalışkan, tertemiz, akıllı, İran'ı da mamur hale getirmiş, güçlü bir devlet, güçlü bir millet. İftihar ediyoruz İran'la, seviyoruz onları. Şia demek, Mehdi aşığı demektir, Hazreti Ali aşığı demektir. Başımızın üstünde yerleri var. Vehhabi, kardeşim Vehhabilik dinde ihtisas demektir. Dinde ihtisas. Vahabi diyorsan dini çok titiz yaşayan adam demektir. Sünni, Sünninin ibadette fazlalığı olur, eksiği olmaz. Ne oluyoruz ya o zaman? Ne oluyoruz bu? Düşmanlık nedir? Hemen birleşelim. İnşallah. Beklenecek hiç vakit yok. Çoluk çocuk mahvoldu bak herkes. Müslüman kalmayacak. Allah esirgesin. Her yerde mahvoluyorlar. Bir avuç kin dolu ahman yüzünden milyonlarca Müslüman şehit ediliyor. Bir avuç kin dolu ahmak yüzünden. Mesela İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei çok mübarek, muhterem bir insandır. Diyor ki, ehli sünnetin mukaddesatına hakaret etmek İngiliz Şiiliğinin işi diyor. Yani o ahmak İngiliz Şiiliği Müslümanlar birbirine düşürmek için elinden geleni yapıyor. Bu oyuna gelmeyelim. İnşallah. Tayyip Hocam İran'a gitsin. İnşallah. Hamenei'ye bağrına bassın. Evet. Efendim Suudi Arabistan'a gitsin. Kralı bağrına bassın. Kardeşiz desin. Ya ha onlar ha biz kardeşim evet. Ne fark eder etmeyin ya. Her yerde beraber olalım. Bir şey yok. Efendim. Evet dinliyorum.
İnanmayan birine Allah'ın varlığını nasıl en etkili anlatabilirsin?
Yakışıklılığım, bu ne heybet böyle, bu ne yakışıklılık, maşallah sana. İnanmayan birine. İnanmayan bir özel yaratılır ya, siz hiç rahat olun.
İnşallah.
Yani, şu ekranı görüp de Allah'ı anlamaması normal akıllı bir insan mümkün değil. Evet. Hemen anlar. Ama onlar da iman değil de mantık olarak esleme olur. Yani iman etmez fakat mantığını kabul eder. Onun için yani bazen tam netice alamıyor, çok sıkılıyorlar. Evet. İşte anlatıyor ama bazen de ağlayan böyle oluyor, gıcık oluyor. Mesela bir yıl uğraşıyor bir netice alamıyor. O kardeşlerimizin çoğunun ruhu olmaz. Yani insan olarak görünen ölü onlar. Ama çok anlatırsan teknik yönden kabul eder. Yani teknik mantık yönden kabul eder. Ama ruhuna o işlemez yani. Onun için sonra onlar işte garip şeyler yaptığına şaşırmayın. Mesela bakarsın namaz vakti geçer, hiç umurunda olmaz. Gider mesela bazen şarap içer hiç. Bayağı son derece rahattır.
Evet.
Bunlardan rahatsız olmaya gerek yok. Allah onları mizansen olarak yaratıyor. Yani daima dünyayı hep inananlar yönetmiştir. Yani şu anda da inananlar yönetiyor.
İnşallah.
Hep Allah'a inananların yönetiminde oldu dünya.
İnşallah.
Her dönem şu anda Allah'a inananlar yönetiyorlar. Yani dinsizlerle Allah düşmanlarıyla dünya hiç yönetilmedi.
İnşallah.
Hep inananlar yönetmiştir. Yani Firavun devrinde bile inananlar yönetiyordu. Nemrut devrinde bile inananlar yönetir. Yani perde arkasından onlar yönetirler. Onların bir gücü olmaz. Yani Firavun sarayındaki adam geliyor, adamlar ise bayağı çekiniyorlar. Bayağı nasihat ediyor, dini anlatıyor. Gıkları çıkmıyor. Evet. Daima o Allah'a inananların mabedi hep olmuştur kainatın ilk yıllarından beri.
Evet.
O önlüklü insanlar hep olmuştur. Evet.
Niye yaratıldık biz?
Yakışıklı mı? Allah dünyayı süslüyor işte bizlerle. Yani aşkı takdir eden, aşkı anlayan insan olmadan zaten aşk kalmaz.
Evet.
Allah tek başına olmaz zaten. Hiçbir zaman tek başına olmamıştır. Sonsuz evvelde de tek başına değildi. Sonsuz sonra da tek başına değildi. Bazı gelenekçiler ufku dar olduğu için anlayamıyor. Diyor Allah diyor yalnızdı diyor.
Evet.
Hiçlik aynasına baktı kendini gördü diyor. Yani zaman geçti diyor. Allah trilyonlarca sene yalnız kaldı diyor. Bir gün Allah'ın aklına geldi diyor, haşa. İşte insanları yaratayım da ortalık şenlensin diyor. Sonsuz önce de insan vardı, sonsuz sonra da insan var. Yoktu ya kardeşim, sonsuz önce de Allah bizi bilmiyor muydu? Biliyor. Varsa, biliyorsa varız işte. Sonsuz sonra da bizi biliyor mu? Biliyor. O zaman varız. O zaman da varız, şu anda da varız. Yani bu kadarcıya bile akılları yetmiyor bazen. Yani bunu anlamaya bile akılları yetmiyor. Şenlendirmiş Allah. Ama Allah en çok insanı sever. İnsanda da peygamberler ve velileri sever. Onların sayısı az aslında. İşin doğrusu en çok sevdikleri için kainat var Allah'ın. Yani başından beri bu şekilde. Yani en çok sevdikleriyle beraber kainatı yaratmış. Ama durup durup yaratma yok yani. En başından da var. Yani sonsuz öncede de dünya var. Sonsuz sonra da dünya var. Kıyamet her an Allah'ın karşısında zaten. Yani zaman olmadığı için. İyi düşünen bilir bunları, görür. Evet, dinliyorum.
30 yıl önce nesli tükenen Kauai adlı kuşun elde kalan son ses kaydı var Adnan Bey. Onu dinleyebiliriz.
Peki niye soyunu devam ettirememişler acaba?
1987'de son kuş ölmüş bu türün.
Ama özen göstermemişlerdir. Evet. Yoksa hepsini bir araya getirseler, iyi baksalar falan. Allah'ın. Değil mi?
Evet.
Yani suni döllemeyle de onlar devam ettirebilirlerdi. Pek önem vermemişler. Genellikle pek önem vermiyorlar öyle şey. Halbuki önemli. Evet. Evet, dinliyorum.
Adam İbrahim Tatlıses çok güzel örnek bir davranış sergiledi. Görebiliriz resmini. Suriyeli bir kız çocuğuna yemek ikramında bulunan İbrahim Tatlıses, "Gelin birlik olalım, bu gariplerin zehir olmuş dünyalarını biz de zehir etmeyelim." dedi.
Helal olsun İbrahim babaya. Maşallah. Ya çok küstü o da, çıksın ortaya.
Evet.
Yani çok gururlu bir insan. Hiçbir şey olmaz. Ama tabii çok çok çok çirkin bir hareket oldu. Yapılan, yani bir sanatçıya yapılabilecek en çirkin tavır. Yani bunun vicdansızlık olduğu, zalimlik olduğu açık. Değerli bir sanatçıyı bak ne hale getirdiler. Küstürdüler. Hiçbir sanat eseri oluşmuyor şu an. Sanatçı şevkini kaybettim mi, küstüm mü, darıldım mı, sanat da biter.
Evet.
Sanatçının sanatı için teşcih, takdir, hürmet, saygı gerekir. O yok, bu yok. O zaman sanatçı işte sanatını icra edemiyor. Bak hiçbir müzik parçası olmuyor son zamanlarda.
Evet.
Ne Türk sanat müziğinde ne diğer türlü. Yok. Bir facia bu. Yani sanatın durması büyük bir faciadır. Yani sanatın adeta koması var şu an. Mehdiyet'te bu koma ortadan kalkacak. İnşallah. Evet, dinliyorum. Canım hiç, o bir fantezi yani, laf olsun, ne yapıyorlar. Eğleniyorlar daha Türkçesi. İşte köprüye anahtar bağlıyor, bilmem ne falan. Eğleniyor. Mantığı olmadığını bilir yani, koskoca adamlar ya. Yani. Evet, dinliyorum. Canım Aliçi, dünyalar güzelim. Allah sana uzun ömür versin. İmtihanın sırrı. İmtihanın sırrının hepsi söylenmez. Ama görünen kısmı söylenir. Ama çok sade olan kısmı, çok açık olan kısmı, biz ne olduğumuzu anlıyoruz burada. Kendimizi sevmek için biz buradayız. Kendimizi sevmek için. Burada eğer kabadayıysak, yiğitsek, cömertsek, sabırlıysak, dürüstsek bunu görüyoruz. O yüzden kendimizi sonsuza kadar seviyoruz.
İnşallah.
Yani cenneti hak ettiğimize inanıp, evet, cennette mutlu oluyoruz. Mutlu olmamız için. Başka bir şey değil. Evet, dinliyorum.
Koro General Zekai Aksakallı atamasına ilişkin yaptığı açıklamada sizin söylediklerinize benzer konuştu Adnan Bey. Görev yerinin değişmesiyle kırgınlık, küslük diye bir şey olmaz. Askerin görev yerini beğenmesi, beğenmemesi diye de bir durum söz konusu olamaz. Nerede görev verilirse oraya gider, onurunla, şerefinle görevini yaparsın. Teğmen olarak göreve başladığımız günden beri bunun böyle olduğunu her asker bilir. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da onurla, şerefle görevimi yaptığıma inanıyorum. Bundan sonraki görevimi de aynı şekilde yapmayı Allah nasip etsin. Bırakın istifaya, en küçük bir kırgınlığım yok dedi.
Aksakallı paşamızı evelallah orgeneral yapacağız Allah'ın izniyle, orgeneral. Kabadayı yiğit, aslan, çok evet, dinler. Evet. Geldiği yerde iyi, hem biraz dinlenir, evet, hem toparlar. Yani tam yani yükselmesi için çok müsait bir mevkiye geldi, evet, iyi bir yere geldi. Evet. Yani bundan sonra önünde bir engel yok.
Evet.
O kabadayını biz unutmayız, evet, yiğitliğini. Ama Ömer'in kabadayıydı kardeşim. Böyle bir olay yani, tarihte kaç tane de bilmiyorum. Yani destan yazdı, destan. Maşallah. Evet, dinliyorum.
Hukuk eğitimi yeterli düzeyde veriliyor.
Canımın içi, çok okuyor çocuklar ya. Benim hukukçu arkadaşlarım var. İflahları kesiliyor, taş şöyle kitapları. Evet. Gece gündüz deviriyorlar. Bayağı iyi eğitiyorlar. Yani çok iyi çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Bir de ayrıca ihtisas yapıyorlar sonra.
Evet.
Yani bence yeterli, iyi. Evet.
My name is Sikandar Abdulkadir and I'm from Pakistan. How strong is the belief here in Istanbul? Like I heard that most people, the religious city of Turkey is Konya. So what do you think about Istanbul?
Türkiye halkında iman güçlüdür. Evet. Şöyle güçlü. Yani zahiren görmek isterler. Mesela sarık cübbe olarak düşünüyorlar. Öyle değil. Bizim milletimizde yüksek vicdan vardır. Din yüksek vicdandır, samimiyettir.
Evet.
Ve sevgidir. Bizim milletimizde de müthiş bir samimiyet, yüksek vicdan, müthiş bir Allah sevgisi, müthiş bir Allah korkusu, çok güzel bir merhamet anlayışı vardır. Dindarlık deyince insanlar sadece camiye gitme olarak anlıyorlar. Dindarlık kalpteki yüksek ahlaka denir. Allah'ı yüksek duyguyla sevmeye denir. Çok samimi olmaya denir. Ve bunun güzel yansımalarına denir. O yüzden bizim milletimiz dini çok güzel yaşıyor. Yani bayağı güzel yaşıyor. Bir kere samimi bizim millet. Yani. Çok önemli. Allah samimi olan kulların kurtulur diyor. Yani bak, ufacık kedilere bile kurtarmanın peşindeler. Köpeği kurtarmanın peşinde, fakiri kurtarmanın peşinde. Otobüsteki insanı düşünüyor, gemideki insanı düşünüyor. Merhamet ehlidir bizim millet. Ordumuz da öyledir bizim. Dünyanın en merhametli ordusudur Türk ordusu. Bu mesela hiç bilinmez. Çok hayret verici bir şeydir yani. Dünyanın en merhametli ordusu. Kılı kırk yarar, çok titizdir. Abi diğer orada öyle bir şey yok, adam kırıp geçiriyor yani. Birçoğu öyle umurunda bile olmaz. Ya direkt tarar falan. Ama bizde öyle değil. 100 kere tartıyorlar. Evet. Aman diyorlar yani, bir hata yapmayalım. Evet. Aman bir yanlışlık yapmayalım. Yani aman bir masuma bir şey dokunmaz. Evet. Kendi canını veriyor o yüzden ya. Evet. Bu titizliklerinden kendi canlarını veriyorlar. O kadar çok şehit verdik ki biz bu yüzden. Evet. Evet. Ya bu titizlik yüzünden. Yani çok yüksek seciyelidir bizim millet. Zekai Aksakallı Paşa'nın annesi dün vefat etmiş. Allah gani gani rahmet etsin. Paşamıza Allah uzun ömür versin. Sağlık, sıhhat, hidayet versin. Sonuna kadar yanındayız. Evelallah. Evelallah. Paşamız Deccal'le de mücadele edecek inşallah. Ondan Maraşellik de bekliyoruz. İnşallah. Evet, dinliyorum.
Merhaba Arman Hocam, iyi akşamlar. Benim size bir sorum olacaktı. İdeolojik üstünlük olur mu? Bu soruyu cevaplayabilirseniz çok sevinirim. İyi akşamlar.
Yakışıklım sen, ne efendisin böyle, ne saygılısın. Çok hürmetlisin, maşallah. Tabii olur, ideolojik mesela. Darwin'in bir ideolojidir. Adamın iflahını kesersin 700 milyon fosille. Onun ideolojisini darmadağın edersin. Efendim, proteinlerin yapısını tarif edersin, ondan da bitirirsin. Ve böylece ideolojik üstünlüğünü ele geçirmiş olursun. Bazı adamlar zannediyor ki böyle Celal Şengör gibi bilmişlik yapacaksın. Fransız adamlar isimlerini sayacaksın. Evet. Böyle İngilizce kelimeler söyleyeceksin. Böyle janti hareketler yapacaksın. Bol bol Latince kelimeler kullanacaksın. Böyle bir şey yok. Darwinizm kaba bir safsata. Evet. Şimdi bir yere gitsek biz, adam tahtadan yapılmış bir put. Dünyayı bu yarattı diyor. Şimdi biz bundan ideolojik mücadele neyini yapacağız yani? Ya desin, baba desin, böyle iş olmaz, böyle puttan münasebetsizi bırak desin yani. Allah yarattı ki, tahta ne yapar desin. Tak tak tahtaya şöyle bir vurursun, değil mi? Bundan bak ses girmiyor, kendine ayrı yok bunun, sana ne faydası olacak dersin. Bu kadar. Bilimsel mücadele dediğim budur yani. Bunda oturup ince ince bilimsel mücadeleye gerek olmadığı açık. Sen 700 milyon fosil koyuyorsun. Bitti. Yaratılışı ispat eden 700 milyon fosil. Adama diyorsun ki bana bir tane fosil getir. Yok diyor. Bitti. Neyine? Yok ya, bilimsel tartışma olmadı diyor. Kardeşim, karşındakinde bilim yok ki. Hurafeyle gelmiş zaten. Ne bilim yapacaksın yani? Neyini konuşacaksın? Tesadüfen olur diyor. Ben de diyorum ki tesadüfen olmaz. Bu kadar açık yani. Bilimsel tartışma olması için bilimsel bir konu olması lazım. Ortada bilimsel bir şey yok. Evet. Adam delil getirmemiş ki, hiçbir şey getirmiyor o. Kafadan her şey tesadüfen oluyor diyor. Bu nasıl? Bu da tesadüfen. Bu da tesadüfen. Sıkışınca da ya tesadüf demedim ben. Ne dedin? Rastlantı dedim diyor. Dolayısıyla yani Darwinizm bilimsellikle alakası yok. Çok kötü bir put inancı. Evet. Yani pagan inancıdır. Uydurma bir inanç. Her şeyi tesadüfle anlatılan eski Sümer, Akatlarda olan bir inanç. Lahamu ve Lahau vardı. Tesadüf putları. Aynısı. Aynısı. Sadece ad vermemişler bunlar. Bunlar da Lahau, Lahamu diyorlar yakında yani. Yani Lahau yarattı diyorlar. Tesadüf. Lahau yaratmaz. Allah yaratır. Daha da sıkıştın, yok diyor. Lahamu yarattı diyor. Lahamu da yaratmaz. Allah yaratır. Tesadüf putları. Bu kadar açık. Ve bunun için bilim adamı olmaya gerek yok. Ama mesela kromozomların sayısı ile ilgili bir çalışma yapılacak falan. Orada tabii teknik bir konu. Mesela hayvandaki kromozom sayısı, kedi kromozom sayısı. Tamam, bunda bilime gerek var. Ama burada bilimlik bir konu yok. Adam karşısına bilimden gelmiş, hurafeyle gelmiş zaten. En kötüsünden, olabilecek en berbatından. İlkokul çocuğu bile bunlar darmadağın eder yani. Evet. Ya şu taşın güzelliğine bak kardeşim ya. Maşallah.
Maşallah.
Hepsini Allah yaratır.
Helal maşallah. Evet.
Kaç milyon yıllık taş.
Evet.
Kaç milyon yıl önce oluşmuş.
Maşallah.
Şimdi gelmiş. Burada süslü süslü bize görünüyor.
Maşallah.
Maşallah. Antika diyorlar. En âlâ antika taştır zaten. Milyon yıllık artık yani. Evet, dinliyorum. Ya bu gençlerin bu yakışıklılığı nedir kardeşim böyle? Bir daha bakayım. Yakışıklı mı? Hiçbir şey olmaz. Tayyip Hoca herhalde biraz tedirgin oldu. Yani onu açıklığa kavuşturmasını istedi. Yani nedir bu? Böyle bir durum var mı? Yani meselenin buzuata dedikodu çıktı çünkü. Basında dedikodu yoğundu. Onu açıklığa kavuşturması için bir uygun zemin hazırladı. O da açıklama yaptı. Konu bitti. Yani öbür türlü dedikodu ayyuha çıkardı. Ayrıca Kılıçdaroğlu atlet falan ya olabilir, iyi niyetle yapmış. Bu burnundan getirmenin bir alemi yok. Herhalde böyle fakir Anadolu insanı imaj vermek istedi. Atletle yemek yani mütevazi bir insan görüntüsü vermek istedi. Demediklerini bırakmadılar Sayın Kılıçdaroğlu'na. Ama bu olur yani, klasik siyaset, normal. Kendince iyi niyetle o yapıyor ama karşı tarafta tabii zekasını kullanıyor. O da onlara, ona göre atak yapıyor. O da onlara aslında istese şu an cevap verebilir. Yani ben tüyo vermeyeyim ama. Yani fena değil, hoş bir polemik oluyor. Ama ortada bir suç yok, hata da yok, bir garip bir şey de yok. Ama bu tip edişmeler, tartışmalar klasik siyasette olur. Yani bir polemik zenginliği meydana gelir. İyi değerlendirilirse lafı tam anlamıyla oturtmak da mümkün olur. Sayın Kılıçdaroğlu biraz şu an pasif kaldı tabii, o kadar şey olmadı. Ama istese yani daha iyi ataklar da yapabilir, bak söyleyeyim. Evet, dinliyorum.
Merhaba, ben Hazal. Vefa sıkışlara karşı nasıl davranmak lazım?
Hazal, çok güzel kızsın sen. Çok çok güzelsin. Gözlüğün de çok yakışmış. Çok zarifsin. Saçların da çok kaliteli. Yüzün çok güzel, bayağı düzgün. Hoş, güzel bir fiziğe sahipsin. Allah sana uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Hidayet versin. Bir daha o güzel yüzünü göreyim.
Merhaba, ben Hazal.
Canımın içi, ona karşı her zaman hazırlıklı olacaksın. İnsanlar vefasız çıkar yani, sıklıkla da karşılaşabilirsin. Onu normal görmeyi kendine makul hale getireceksin. Vefasızsa o kaybeder yani. Allah seni bir zarardan kurtarmış. Sevinmen lazım. Vefasız zaten riskli adamdır, zararlı bir adamdır. Vefasızlığıyla tehlikeyi sana göstermiş oluyor Allah. Bu vefasız diyor, dikkat et buna diyor Allah. Ya vefasız da başka şeyler de yapabilir. Allah seni kapsamlı bir beladan kurtarmış. Sırf vefasızlık kalmış. İyi yine yani, vefasızlığın tahribatı az. Zarar azdır. Yani umursamazsın, geçer. Ama başka şeyler de yapabilir. O yüzden sevinmen lazım. Vefasızsa unutursun. Vefalı, seni iyi takdir eden, seni seven, sana hürmet eden, seni ömrü boyunca asla unutmayacak olan, senin için gerekirse canını verecek olan dostların oluşacaktır. Onlar seni severler inşallah. Evet.
Adnan Bey, sizinle tanışmak isteyenler tanismakistiyorum@a9.com.tr adresine ve 0530 255 9239 numaralı WhatsApp numarasına mesaj gönderebilirler.
Tanismak istiyorum, öyle mi?
Evet.
Niye şey olmuyor ya? Çok yok. Öyle. Çok acı bir şey ya. Tanismak istiyorum. Evet. Yani iyi bir imkan, güzel. Maşallah, ne kadar çok tanışmak isteyen olmuş, hayret ettim ya. Daha yeni hatırlattık. Yani binlerce insan, hayret ettim ben. Hayır, birkaç yüz kişi olsa makul de ama binlerce olması şaşırtıcı. Hayret edeceğim, maşallah. Evet, dinliyorum.
Akıncı davasının 18. celsesinde yapılan çapraz sorgulamada 15 Temmuz'dan bir gün önce Amerikalı bir subayın Akıncı üssüne gelerek akıllı mühimmat sayımı yaptığı ortaya çıktı.
Bir daha.
Akıncı davasının 18. celsesinde yapılan çapraz sorgulamada 15 Temmuz'dan bir gün önce Amerikalı bir subayın Akıncı üssüne gelerek akıllı mühimmat sayımı yaptığı ortaya çıktı.
Amerikalı subay.
Evet.
İşte o olay açık.
Evet.
Yani İngiliz derin devletinin olayın içinde olduğunu herkes görüyor. Evet, dinliyorum.
Merhaba, İstanbul'un daha fazla insanı kaldırabilir mi?
Yayılırsa kaldırır. Yani merkeze almamak şartıyla yayılarak olabilir. Merkez tamam yani merkez. Çok dolu zaten. Merkezin boşaltılması gerekiyor ayrıca. Yani merkezin yarı yarıya boşaltılması lazım. O binalar, o kirkin binaların hepsinin yıkılması lazım. Ve derhal. Ya gençler, sizlerle sohbet güzeldi. Yani bilmiyorum, götürebilir miyiz? Ya bayanlar gelsin, sizi gönderelim.
Kısa bir yuvarla programımız devam.